Ayrım 4, Şeffaf, Stephen King, sayfa 33. Sol taraftan ıslığa benzer öfkeli bir ses geldi. Anderson o tarafa doğru döndü. Kapkara bir kedi vardı orada. Hayvanın sadece kuyruğunun ucu beyazdı. Kedi taşıma kafesinde mümkün olduğu kadar geriye gitmiş, sırtını kabartmıştı, tüyleri dimdikti. Peter'a diktiği yemyeşil gözleri parlıyordu. Pembe ağzını açmış sivri dişleri ortaya çıkmıştı. Kedinin sahibi olan kadın bir tabancanın tetik şıkırtısı kadar soğuk bir sesle ''Köpeğini buradan çıkar hanım'' dedi. ''Bizim kömür ondan hoşlanmadı.'' Anderson usulca ''Sakin ol'' diye mırıldandı. Ama bu korkakça mırıltısını herhalde kömürün sahibi duymadı. Onun ne dediğini de anlamadı. Anderson şimdi Peter'ın kayışını çekiyor, hayvanı adeta sürüklüyordu. Oysa sokakta böyle bir şey gördüğü zaman fena halde öfkelenirdi. Peter öksürür gibi sesler çıkarıyor, ağzının yanından sarkmış olan dilinden salyalar damlıyordu. Köpek sağ ön ayağı alçılı bir boxer'a bakıyordu. Mavi iş tulumu giymiş olan iri yarı bir adam boxer'ın boynuna bağlanmış olan ipi iki eliyle birden tutuyor, hayvanı zor zapt ediyordu. Boxer Peter'ı çabucak kolaylıkla parçalayabilirdi. Peter'ın da Fino'ya yapabileceği gibi. Boxer kırık bacağına rağmen olanca gücüyle ipi çekiştiriyordu. İp tel tel ayrılmaya başlamıştı. Anderson sadece adamın gücüne güveniyordu şimdi. Dış kapının tokmağını ancak 100 yılda çevirebilirmiş gibi geldi. Bir kabustan farksızdı bu. Bu olaya Peter neden oldu, nasıl olduysa. Tokmağı çevirdi ve bekleme odasına telaşla son bir kez göz attı. Kıyamet kopuyordu orada. Annecik bayan Alden'dan yardım istiyordu. Buna ihtiyacı olduğu da belliydi. Kanlar kollarından akıyor, sarı pantolonuyla yumuşak beyaz ayakkabılarına damlıyordu. Kömür adlı kedi hala tıslıyordu. Çılgın Fino, Eric gerilmiş kayışının ucunda art ayaklarının üzerine kalkmış, Peter'a havlıyordu. Peter ise ona dişlerini göstererek homurdanıyordu. Anderson'ın bakışları küçük kızın kara yılanına kaydı. Hayvan saydam kutuda bir kobra gibi doğrulmuş Peter'a bakıyordu. Dişsiz ağzını açmış pembe dilini uzatıp içeri çekiyordu. Kara yılanlar böyle şeyler yapmazlar. Şimdiye kadar bir kara yılanın böyle davrandığını hiç görmedim. Anderson gerçek bir dehşetle Peter'ı sürükleyerek oradan kaçtı. Kapı arkalarından kapanır kapanmaz Peter de sakinleşmeye başladı. Öksürmekten, kayışı germekten vazgeçti. Şimdi Anderson'ın yanında yürüyor ve ona ''Ben bu kayıştan hiç hoşlanmıyorum'' der gibi bakıyordu. ''Hiçbir zaman da hoşlanmayacağım ama madem sen böyle istiyorsun ben de itiraz edecek değilim.'' Kamyonetin önündeki kanepeye yerleştikleri sırada artık eski halini almıştı. Ama aynı şey Anderson için söylenemezdi. Elleri öyle titriyordu ki anahtarı zorlukla yerine sokabildi. Debriyaja hızla bastı, taşıt sarsıldı. Peter kanepeden yere yuvarlandı, sahibine sitemle baktı. ''Ehliyetini nereden aldın Bobby?'' diye sorarmış gibi. ''Pazardan mı?'' Sonra tekrar kanepeye çıktı. Anderson onun 5 dakika önce hiç tanımadığı huysuz bir köpek gibi homurdanıp dişlerini göstererek karşılaştığı her şeyi ısırmaya kalktığına inanmakta zorluk çekiyordu artık. Ve gözlerindeki o ifade, kafası bu düşünceyi yarıda kesiverdi. Motoru çalıştırdı. Üzerinde Augusta Veteriner Kliniği yazılı binanın yanından geçerken camı indirdi. Şimdi içeriden hafif bir iki avlama geliyordu, o kadar. Olağanüstü bir şey yoktu. Olay sona ermişti. Anderson sona eren yalnız bu değil diye düşündü. Kanaması da durmuştu galiba. Anderson kendi kendine söz verdiği içkiyi içmek için eve gidinceye kadar bekleyecek durumda değildi. Augusta kenti sınırlarının hemen dışında büyük kayıp hafta sonu gibi sevimli bir adı olan bir gazino vardı. Kamyoneti park yerine soktu. Peter'a burada bekle dedi. Kanepenin üzerine kıvrılıp yatmış olan köpek onunla ''Seni de bir yere gitmeyi neden isteyeyim?'' der gibi baktı. ''O pis gayışla beni tekrar boğmaya kalkışman için mi?'' Gazino bu çarşamba günü karanlık ve hemen hemen boştu. Dans pisti hafifçe ışıldayan bir mağaraya benziyordu. İçerisi ekşi ekşi bira kokuyordu. Barmen ona yaklaşarak ''Merhaba güzel bayan'' dedi. ''Bugün biberli fasulye.'' ''Anderson viski'' dedi. ''Duble, ayrıca su.'' ''Siz her zaman erkek gibi mi içersiniz?'' ''Anderson genellikle bardaktan içerim'' diye cevap verdi. Aslında bu nüktenin hiç anlamı yoktu ama bitkin haldeydi. İliklerine kadar sarsılmıştı. Ama viskinin yarısını içtikten sonra biraz kendine gelir gibi oldu. ''Barmen şey'' dedi. ''Sizi kızdırmak istemedim. Öğleden sonraları burası çok tenha oluyor. İçeriye bir yabancı girdiği zaman çenem düşüyor.'' Anderson mırıldandı. ''Suç bende. Bunun hayatımın en güzel günü olduğunu söyleyemem.'' İçkisini bitirerek derin bir nefes aldı. ''Bir viski daha ister misiniz hanımefendi?'' Anderson, ''Sanırım güzel bayan daha iyiydi.'' diye düşündü. Sonra da ''İstemem.'' der gibi başını salladı. ''Ama bir bardak süt iyi olur, yoksa midem asit yapar.'' Barmen sütü getirdi. Anderson bunu yudumlarken veterinerde olanları düşündü. Ama sorunun cevabı kısa ve basitti. Hiçbir şey bilmiyordu. ''Ama Peter'ı muayenehaneye ilk soktuğum zaman olanları anlatabilirim, hiçbir şey olmadı.'' Zihni bu noktayı yakaladı. Peter'ı içeri soktuğu sırada bekleme odası yine aynı derecede kalabalıktı. Öyle kıyamet falan kopmamıştı. Boxer Peter'a bakmıştı, Peter de ona ama işte o kadar. Öyleyse, ''Haydi haydi sütünü iç, evine git, bu olayı da unut.'' ''Pekala, ya ormandaki nesne, onu da unutayım mı?'' Anderson bu sorunun cevabı yerine yine büyük babasının sesini duydu. ''O nesne seni nasıl etkiliyor Bobby, bunu düşündün mü?'' Düşünmemişti ama şimdi düşünüyordu. Bu yüzden bir an bir viski daha söylemek istedi ama sarhoş olacağını biliyordu. Bara bir $5 bıraktı, barmen onu eliyle selamladı. Anderson dışarı çıkarken telefonu fark etti. Rehber kirlenip eskimişti, viski kokuyordu. Kutuya 20 sent atarak Etheridge Kliniğini aradı. Telefona bayan Eldon cevap verdi. Sesi sakindi. Geride de bir köpek avlıyordu. Sadece bir köpek. Anderson, parayı ödemeden kaçtığımı düşünmenizi istemedim dedi. Kayışı da yarın size postalarım. Kadın, rica ederim Miss Anderson diye cevap verdi. Bunca yıllık müşterimizsiniz. Böyle bir şey aklımıza bile gelmez. Kayışa gelince burada dolap dolusu kayış var. Bir ara kıyamet koptu sanki. Ah evet evet, bayan Perkins için bir can kurtaran çağırmak zorunda kaldık. Aslında bence durumu kötü değildi. Tabii kolundaki yaranın dikilmesi gerekecek. Ama o durumda çok kimse yürüyerek doktora gidebilir. Sesini biraz alçalttı. Neyse ki onu ısıran kendi köpeğiydi. Bayan Perkins hemen sizi dava edeceğim diye bağıran tiplerdendir. ''Acaba o kargaşaya ne yol açtı? Bu konuda bir fikriniz var mı?'' ''Yok. Doktor Etheridge'in de öyle. Belki de yağmurdan sonra sıcak basması neden oldu buna. Doktor Etheridge katıldığı bir konferansta böyle bir şeyden söz edildiğini söyledi. Kaliforniya'dan bir veteriner o son depremden önce kliniğindeki hayvanların vahşileştiklerini anlatmış.'' ''Sahi mi?'' bayan Alden hatırlattı. ''Geçen yılda Maine'de deprem oldu. Aynı şeyin tekrarlanmayacağını umarım. Wisconsin'deki nükleer reaktör buraya fazla yakın.'' Bobby işte bunu Jim'le konuşmalısın diye düşündü. Kadına teşekkür ederek telefonu kapattı. Taşıda gittiği zaman Peter uyuyordu. Anderson binerken gözlerini açtı, sonra tekrar kapattı. Burnunu pençelerine dayamıştı. O beyaz tüyleri renklenmeye başlıyordu. Bunun kuşku götürecek tarafı yoktu. Hiç yoktu. ''O nesne seni nasıl etkiliyor Bobby?'' ''Sus artık büyük baba.'' Anderson evine döndü. Biraz daha viski içerek güç kazanmaya çalıştıktan sonra banyoya gitti. Aynaya yaklaşarak önce suratını inceledi, sonra da parmaklarını saçlarının arasına soktu. Kırları vardı hala. Gördüğü kadarıyla eskisi gibiydi saçları. O güne kadar saçlarındaki kırları gördüğü zaman sevineceğini hiç sanmamıştı. Ama şimdi seviniyordu. Hemen hemen. Akşama doğru batıda kara bulutlar toplanmaya başladı. Karanlık basarken gök gürültüsü etrafta yankılanıyordu. Herhalde yine yağmur başlayacaktı. Anderson Peter'ın o gece bahçede fazla kalamayacağını biliyordu. Hayvan küçüklüğünden beri gök gürültüsünden çok korkardı. Anderson salıncaklı sandalyesinde oturmuş yine vahşi batı ile ilgili sıkıcı kitabı okuyordu. Her gök gürültüsüyle Peter iskemleye biraz daha yaklaşıyordu. Sanki utançla gülümsüyordu köpek. Evet, onun bana bir zararı dokunmayacak, bunu ben de biliyorum. Ama sana biraz yaklaşabilir miyim? Sence bunun bir sakıncası yok ya Bobby. Fırtına patlamak için saat 9'a kadar bekledi. Anderson bunun pek şiddetli olacağından emindi. Şimdi gök gürültüsü pencerelerdeki camları tıkırdatıyor, mavimsi beyaz şimşekler etrafı aydınlatıyordu. Rüzgar şiddetlenmeye başlamıştı, ağaçları hışırdatıyordu. Peter salıncaklı sandalyenin yanında oturuyor ve yalvarırcasına ona bakıyordu. Anderson içini çekti. ''Pekala, gel bakalım ahmak.'' Peter hemen Anderson'ın kucağına sıçradı. Işıklar titremeye başladı. Elektriğin çok geçmeden kesileceği anlaşılıyordu. Hiç olmasa gecenin üçüne kadar. Neyse ki gaz lambası vardı. Elindeki kitabı bırakarak Peter'a sarıldı. Yaz fırtınalarına ve kışın tipiye pek itirazı yoktu. Bu güç dolu olayların sesi de görünümü de hoşuna gidiyordu. Şimdi de fırtınanın kendisini etkilediğini hissediyordu. Havadaki elektrik yüzünden kollarındaki ve ensesindeki tüyler dikleşmeye başlamıştı. Anderson vaktiyle Jim Gardner'la yaptığı garip bir konuşmayı anımsadı. Jim'in kafasında çelik bir plaka vardı. 17 yaşındayken kayak yaparken bir kaza geçirmiş ve ölümün eşiğinden dönmüştü. Gardner bir seferinde ona ampulü değiştirirken farkına varmadan elimi duya soktum demişti. Fena çarpıldım ama tabii bu olağanüstü bir şey değil. Gel gelelim ertesi hafta kafamda müzik, spikerlerin sesi ve haber bültenleri yankılanıp durdu. Bir ara çıldırdığımı sandım. Sonra kafamla dinlediğim radyo istasyonlarını saptadım. 5. gün sesler hafiflemeye başladı, 2 gün sonra ise tümüyle kesildi. Bütün bunlara kafatasındaki o lanet olasıca plaka yol açtı. Jim yumruğunu hafifçe şakağındaki yara izine vurmuştu. Bu kesin, tabii çok kimse bu iddiama güler ama ben eminim. Bu olayı ona bir başkası anlatmış olsaydı kendisiyle dalga geçildiğini sanırdı. Ama Jim şaka etmiyordu. İnsan onun gözlerine bakar bakmaz ne kadar ciddi olduğunu anlardı. Masmavi bir şimşek çaktı, bunu müthiş bir gök gürültüsü izledi. Peter kadını sokularak inledi ve elektrikler birdenbire kesildi. Anderson gaz lambasına uzandı, sonra da durakladı. Dipteki duvarda yeşil bir nokta vardı. Frank dayının gal konsolunun hemen sağında. Nokta 5 santim kadar yukarıya kaydı, sonra da sola ve sağa bir an kayboldu, sonra yeniden belirdi. Anderson bir an gördüğü kabusu hatırladı. Sonra ağır ağır Peter'a doğru döndü. Boynundaki tandonlar paslı kapı menteşeleri gibi gıcırdadı. Ne göreceğini biliyordu. Işık Peter'ın gözünden fışkırıyordu, sol gözünden. Hayvanın gözü acayip yeşil bir ışıkla parlıyordu. Hayır, gözü değil, ışıldayan o kataraktı. Daha doğrusu ondan geriye kalan ince tabaka. Katarak sabahkine kıyasla daha da azalmıştı. Peter'ın yüzünün yanı çirkin bir yeşil ışıkla aydınlanmıştı. Hayvan bu yüzden çizgi romanlardaki canavarlara benzemişti. Anderson önce Peter'dan uzaklaşmak istedi. İskemleden fırlayarak kaçmak. Ama ne de olsa o yine de Peter'dı ve köpeğin zaten ödü patlıyordu. Anderson onu yalnız bırakırsa hayvan dehşete kapılacaktı. Gök gürültüsü etrafta yankılanırken hem kadın hem de köpek irkildi. Sonra şiddetli bir yağmur başladı. Anderson tekrar dipteki duvara, orada kayan, titreyen yeşil lekeye baktı. O nesne seni nasıl etkiliyor Bobby? Peter'ın gözündeki yeşil alev kataraktı geçiriyordu bu. Perdeyi eritiyordu. Yine o ışıktan noktaya baktı. Elini yaladığı zaman irkilmemek için kendini zor tuttu. Bobby Anderson o gece pek uyuyamadı. Kazı sürüyor. Anderson sonunda uyandığı zaman saat 10'a geliyordu. Evdeki ışıkların çoğu yanıyordu. Elektrik şirketi sonunda arızayı gidermişti anlaşılan. Ayaklarında çoraplarıyla evde dolaşarak ışıkları söndürdü. Sonra da pencereden dışarı baktı. Peter verandadaydı. Anderson onu içeri alarak gözüne dikkatle baktı. Bir gece önce duyduğu dehşeti unutmamıştı. Ama sabaha özgü parlak güneşle bunun yerini merak almıştı. Kim olsa korkardı diye düşündü. Elektrik kesilmiş, fırtına coşmuş ve karanlıkta böyle bir şey görüyorsun. Etheridge neden bunu fark etmedi? Ama bu sorunun cevabı kolaydı. Saatlerin fosforlu kadranları gece de parlardı, gündüz de. Ama parlak ışıkla insan bunu göremezdi. Anderson Peter'ın gözündeki yeşil ışığı daha önceki geceler fark etmemiş olduğu için biraz şaşıyordu. Ama kataraktın küçüldüğünün bile ancak birkaç gün sonra farkına varmıştı. Ama yine de Etheridge Peter'a çok yakından baktı, öyle değil mi? Oftalmoskopla Peter'ın gözünü inceledi. Kataraktın azalmaya başladığını kabul etti. Ama ışık konusuna hiç değinmedi, yeşil ya da başka bir ışık konusuna. Belki de yeşil ışığı fark etti ama görmezlikten gelmeye karar verdi. Peter'ın daha genç olduğunu fark ettiği ve bilmezlikten geldiği gibi, çünkü o yeşil ışığı görmek istemedi. Aslında Etheridge çok iyi bir veteriner. Yeşil ışık saçan bir katarak. Etheridge böyle bir şeyi görmezlikten gelemezdi. O halde Peter'ın gözü dün sabah öyle yeşil yeşil ışıldamıyordu. Zaten dün kliniğe girdiğimiz zaman öyle kıyamet kopmadı. Muayene sırasında da öyle. Her şey biz oradan ayrılmaya hazırlanırken oldu. Peter'ın gözünden yeşil ışık o sırada mı fışkırmaya başladı? Anderson Peter'ın yemeğini hazırlayarak önüne koydu. Son zamanlarda hayvanın iştahı açılmıştı. Peter'ın dişlerini de kontrol etmeliyim dedi kendi kendine. Belki yine eski mamadan yer, o daha ucuzdu. Ne de olsa Amerikan okuyucuları kapının önünde sıraya dizilmiyorlar bebeğim. Ve klinikte gürültü tam ne zaman başladı? Anderson bu noktayı dikkatle düşündü. Pek emin değildi ama galiba kıyamet Dr. Etheridge Peter'ın kataraktını inceledikten sonra oftalmoskopu bırakırken başlamıştı. Kafasının içinde Sherlock Holmes dinle Watson dedi. Köpeğin gözü ışıldıyor. Hayır, göz değil, ışıldayan katarakt. Ve Anderson bunu fark etmiyor. Oysa fark etmesi gerekirdi. Etheridge de durumun farkında değil. Oysa kesinlikle farkında olması gerekirdi. Klinikte hayvanların Peter'ın kataraktı ışıldamaya başlayıncaya kadar sinirlenmediklerini söyleyebilir miyiz? İyileşme işlemi tekrar başlayıncaya kadar. Herhalde ya o ışığın kimsenin kullanmayacağı zamanlarda belirginleştiğini ileri sürebilir miyiz? Ah, bu hem temeli olmayan hem de dehşet verici bir varsayım. Watson, çünkü o zaman bu işe aklı olan bir yaratığın karıştığı anlaşılır. Anderson düşüncelerin saptığı yönü beğenmeyerek o eski güvenilir öneriyle bu fikir zincirini kesmeye çalıştı. Bu işle uğraşma artık. Bu kez yararı oldu. Bir süre için. Anderson ormana gidip o nesnenin etrafını biraz daha kazmak istiyordu. Beyninin ön lobu bu fikri hiç beğenmiyor, bu fikrin çok kötü bir şey olduğunu düşünüyordu. Artık o nesneyle ilgilenme Bobby, bu tehlikeli bir şey. Doğru. Ha sahi, o nesne seni nasıl etkiliyor? Görünüşte bir şey yoktu ama insan sigaranın akciğerlerine neler yaptığını da göremiyordu. Bu yüzden sigara içmeyi sürdürüyordu. Belki de şimdi akciğeri çürüyor, kalbinin kulakçık ve karıncıklarına kolesterol doluyordu. Ya da kısırlaşmıştı artık. Belki de şu anda inikleri çılgın gibi durmadan olağan dışı ak yuvarlar oluşturuyordu. Lösemi gibi ilginç bir şey söz konusuyken kanamayla ilgilenmeye ne gerek vardı? Öyle değil mi Bobby? Ama orayı kazmayı yine de istiyordu. Bu basit ve ilkel güdünün beyniyle hiçbir ilişkisi yoktu. Bu istek benliğinin derinliklerinden yükseliyordu. Fiziksel bir açlıktan farksızdı bu. Tuz, kokain ya da eroin, sigara ya da kahve istemek gibi bir şeydi. Beyninin ön lobu mantığı sağlıyordu. Bu gizli yerse adeta anlaşılmayan bir emri. Orayı kaz Bobby. Bunun hiçbir sakıncası yok. Orayı kaz, kaz, kahretsin. Orayı neden biraz daha kazmayasın? O cismin ne olduğunu öğrenmek istiyorsun. Onun için o nesne iyice ortaya çıkıncaya kadar kaz, kaz, kaz. Kendini zorlayarak bu sesi susturabiliyordu ama 15 dakika kadar sonra aynı emri dinlemeye başlamış olduğunu fark ediyordu. Sanki bir kahini dinliyormuşçasına. Birinden bulduğun şeyi açıklamalısın. Kime, polise mi, olmaz, imkansız ya da kime? Anderson bahçedeydi, yaban otlarını deli gibi yoluyordu. Uyuşturucusu kesilmiş bir hastadan farksızdı. Kafası cümleyi tamamladı ya da yetkisi olan birine. Beyninde ablası Anne'in alaylı kahkahası yankılandı ama bu onu korktuğu kadar etkilemedi. Anderson da o kuşaktan çok kimse gibi her şeyi yetkililere bırakma fikirlerine pek güvenmiyordu. Yetkililere olan güvenini 13 yaşındayken kaybetmişti Utica'da. O gün annesi ve Anne'le televizyonun karşısındaki kanepede oturuyordu. Bir hamburger yiyor ve Dallas polisinin Lee Harvey Oswald'ı yer altındaki bir garajdan geçirmesini seyrediyordu. Etraf polis doluydu ve daha onlar ne olduğunu anlayamadan biri Oswald'ı vurmuştu. Ben her şeyi Jim Gardiner'a anlatacağım. O döndüğü zaman Jim ne yapılması gerektiğini bilir. Bu sorunun nasıl çözümleneceğini hiç olmaz aklına bir şeyler gelir. Anderson yine ablasının sesini duydu. Demek bir delinin fikrini alacaksın. Harika. O deli değil. Sadece biraz garip bir insan. Ah evet evet. San Seabrook gösterilerinde çantasında bir 45'likle yakalandı. Evet bu gerçekten biraz garip. Anne kes sesini. Anderson yaban otlarını yolmayı sürdürdü. Bütün sabah o sıcak güneşti. Tişörtünün sırtı terden sırılsıklam kesildi. Başına güneş geçmemesi için giydiği şapkayı korkuluğun kafasına geçirmişti. Öğle yemeğinden sonra biraz kestirmek için yattı ama uyuyamadı. Kafasında düşünceler birbirini kovalıyor. O yabancının sesi hiç kesilmiyordu. Orayı kaz Bobby, hiçbir şey olmaz. Kaz bana bak. Sonunda yataktan kalktı. Domuz tırnağı, bel ve küreği kaparak ormana doğru gitti. Ama tarlanın sınırına eriştiği zaman durakladı, düşünceli düşünceli kaşlarını çattı. Sonra dönerek kazmasını da aldı. Peter verandadaydı, bir an başını kaldırdı ama peşine takılmaya kalkışmadı. Anderson buna hiç şaşmadı. 4. Ayrımın sonu. Sayfa 43.